Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aydan Doğan. Eserin adı Şahika. Yazarı A.J. Cronin. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Sönmez Ozanoğlu. Altın Kitaplar Yayın Evi. Bu kitap 408 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Temmuz 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. 1. Bölüm. 1921 Ekim'inde bir öğleden sonra pejmürde kılıklı genç bir adam, Swansea'den Penovel Vadisi'ne gitmekte olan trenin penceresinden dikkatle dışarıya bakıyordu. Bulunduğu üçüncü mevki kompartman hemen hemen boştu. Manson, sabahtan beri Carlisle'de aktarma yaparak Shrewsbury'den yorucu seyahatinin son durağı olan Güney Wales'e doğru yol alıyordu. Bu bilmediği yabancı yerdeki ilk doktorluk görevi ona büyük bir heyecan veriyordu. Dışarıda tren hattının iki tarafında yükselen dağlardan aşağıya doğru inen şiddetli bir sağanak ortalığı kasıp kavuruyordu. Dağların tepeleri sanki gökyüzünün grilikleri içinde kaybolmuştu. Yan tarafları da bir madenin üzerindeki pas lekeleri gibi beneklerle örtülmüştü. Dağ eteklerinin kapkara çoraklıklarında tüyleri kirlenmiş birkaç cılız koyun boşuna otarıyordu. Zira görünürde ne bir ot ne de bir çalı vardı. Ağaçlar solgun ışık altında kaybolmuş gibiydiler. Bir dönemeşte yolun kenarındaki dökümhanede çalışan işçilerin dikleşmiş vücutları, önlerindeki demiri dövmek için yukarı doğru kalkmış kolları, kırmızı ışık içinde bir an parıldadı. Sonra manzara yavaşça maden ocağının makinaları arasında kayboldu. Manson derin bir soluk aldı. O anda sanki gelecekteki umut ve vaatlerden fışkıran ani bir zafer sevinciyle görevinin sorumluluğunu hissetti. Kararan hava insana manzaranın yabancılığını ve uzaklığını daha fazla hissettiriyordu. Yarım saat sonra tren soluyarak son durak olan Blaenley'e girdi. Sonunda ulaşmıştı. Manson çantasını alarak trenden atladı. Peronda çabuk adımlarla yürüyerek kendisini karşılamaya gelecek birisini heyecanlı gözlerle aramaya başladı. İstasyonun çıkışındaki lambanın altında sarı benizli bir adam duruyordu. Başında bir şapkayla üzerinde eski ve uzun bir pardüsü vardı. Kıskanç gözlerle Manson'u süzdü. Sesi isteksiz çıkıyordu. ''Siz Doktor Page'in asistanı mısınız?'' ''Evet, ismim Andrew Manson.'' ''Öyle mi? Benimki de Thomas. Herkes bana ihtiyar Thomas der. Sersemler.'' ''Arabayı getirdim. Haydi atlayın, yoksa sırılsıklam olacaksınız.'' Manson çantasını kaldırarak huysuz siyah bir atın arkasına bağlanmış arabaya tırmandı. Thomas da arkasından bindi. Dizginleri alarak arabayı hareket ettirdi. De, Taffy! Andrew, şehrin içinden geçerlerken buranın ana hatlarını ayırt etmeye çalışıyordu. Sicim gibi yağan yağmurun altında, yüksek dağların eteğine sıralanmış tek katlı evlerden başka bir şey görülmüyordu. İhtiyar Seyis birkaç dakika konuşmadı. Fakat kenarından sular damlayan şapkasının altından Andrew'a acırcasına bakışlar fırlatıyordu. Başarılı bir doktorun zeki fakat can sıkıcı arabacısına benzemiyordu ama aslında öyleydi. Yüzü bumburuşuktu. Kirli elbiselerinden etrafa kuvvetli bir yağ kokusu yayılıyordu. Nihayet sordu. "Diplomanızı yeni aldınız değil mi?" Manson başını salladı. Biliyordum zaten. İhtiyar Thomas yere tükürdü. Zaferi onu daha da konuşkan yapmıştı. Son asistan 10 gün önce gitti. Çoğu burada pek kalmıyor. Niçin? Andrew asabiyetini kızarak gülümsedi. Birincisi işler çok fazladır. Ya ikincisi? Yakında onu da öğrenirsiniz. Bir an sonra Thomas sanki güzel bir kiliseyi gezdiren bir rehber gibi kamçısını kaldırarak uzaktaki ev dizisinin sonunu işaret etti. Şurayı görüyor musunuz? İşte orası, benim karımla beraber patates cipsi yaptığım dükkan. Haftada 2 gün çalışırız, balıkları salamura yaparız. Gizli bir zevkle üst dudağı seyirdi. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm de. Ana cadde bittiği için yandaki bozuk bir sokağa saptılar. Sonra 3 palmiye ağacının arkasındaki komşu evlerden ayrılmış bir binanın araba yoluna girdiler. Bahçe kapısında Brian Gower ismi yazılıydı. Thomas arabayı durdurdu. Andrew aşağı atladı. İçeri girmek için toparlanmaya çalıştığı sırada ön kapı ardına kadar açıldı. Kendisini aydınlık bir holde, heyecanla karşılayan, kısa boylu, şişman, gözleri cesaretle parlayan, 40 yaşlarında kadar güler yüzlü bir kadını karşısında buldu. ''Hoş geldiniz. Herhalde Doktor Manson olacaksınız. Giriniz şekerim, giriniz. Ben doktorun karısı Mrs. Page'im. İnşallah yolculuğunuz iyi geçmiştir. Sizi gördüğüme çok sevindim. Bizi bırakın o hain gittiğinden beri neredeyse aklımı kaybedecektim. O kadar tutumsuzdu ki. Fakat artık zararı yok. Siz geldiniz ya. Hadi beni takip edin de sizi odanıza götüreyim.'' Andrew'un yukarı kattaki küçük odası, pirinçten bir yatak, cilalı bir konsol ve bambu kamışından yapılmış bir masa üzerinde duran leğenle testiden ibaretti. Kadının siyah gözleri üzerinde dolaşırken o, etrafa bir göz attı ve ''Burası çok güzel bir oda Bayan Page.'' ''Evet, öyledir.'' Sonra Andrew'un omzunu okşadı. ''Burada meşhur olacağınıza inanıyorum şekerim. Siz bana iyi muamele ederseniz ben de size iyi davranırım. Hadi gelin sizi Doktor Page ile tanıştırayım.'' Bakışları sorar gibiydi. Sesi sanki bir an evvel elinden kurtulmak istercesine çıkıyordu. ''Mektubumda anlatabildim mi bilmiyorum ama Doktor Page bu son zamanlarda pek iyi değil.'' Andrew hayretle kadına baktı. Sonra Page, onun bir şey söylemesine fırsat vermeden konuşmasını sürdürdü. ''Pek merak edilecek bir şey yok. Birkaç haftadır odasına kapandı. Fakat yakında düzelir. Buna hiç kuşkunuz olmasın.'' Andrew, kadını koridorun sonunda açtığı kapıya kadar şaşkınlık içinde izledi. Sonra kadın neşeyle bağırdı. ''Edward, işte yeni asistanımız Doktor Manson geldi. Sana merhaba demek istiyor.'' Odada modası geçmiş büyük cilalı bir yatak vardı. Kadife saçaklı perdeler hemen hemen kapalıydı. Mangalda küçük bir ateş yanıyordu. Edward Page yatakta döndü. Sanki bunu büyük bir gayretle yapıyordu. Doktor Page, keskin çizgili çehresi, yorgun fakat zeki gözleri olan, iri kemikli, 60'lık bir ihtiyardı. Yorgun ve acı çeken bir hali vardı. Yastığın üzerine vuran gaz lambasının ışığı yüzünü anlamsızlaştırıyor ve ona donuk bir hal veriyordu. Vücudunun sol tarafı hemen hemen felçliydi. Andrew bunlara bakarken korku ile ürperdi. Sıkıcı bir sessizlik çöktü ortalığa. Sonunda Doktor Page konuştu. ''İnşallah burasını seversiniz.'' Acayip bir şekilde telaffuz ettiği kelimeleri yavaş ve güçlükle söylüyordu. ''İşinizin size zor gelmeyeceğini umarım. Daha çok gençsiniz.'' Andrew sıkılarak cevap verdi. ''24 yaşındayım. Biliyorum bu benim ilk işim ama çalışmaktan korkmuyorum.'' Mrs. Page heyecanla atıldı. ''İşte gördün mü Edward, bu sefer şansımızın iyi gideceğini söylememiş miydim?'' dedi. Page'in yüzü daha da sabitleşti. Andrew'a baktı ve sonra ilgisi kayboldu. Yorgun bir sesle, ''Dilerim ki burada kalırsınız.'' dedi. ''Aman canım, bu da söylenecek laf mı?'' Mrs. Page Andrew'a doğru dönerek gülümsedi. Sanki özür diliyordu. ''Bugün biraz kötümser de, sanırım yakında kalkarak tekrar çalışmaya başlar. Değil mi şekerim? Kocasına doğru eğilerek onu sevgiyle öptü. Hadi bakalım, biz yemeğimizi yerken en iyiyle de seninkini gönderir. Paige cevap vermedi. Sert görünüşlü yüzünün bir tarafı sanki ağzını çarpılmış gibi gösteriyordu. Sağlam kolu yatağın yanındaki masa üzerinde duran kitaba doğru uzandı. Andrew isminin Avrupa'nın yırtıcı kuşları olduğunu gördü. Felçli ihtiyar okumaya başlamadan önce delikanlı kendini oradan fazlalık gibi hissetti. Andrew yemeğe inerken düşünceleri karmakarışıktı. Lanchard'da gördüğü bir ilan üzerine asistanlık için müracaat etmişti. Gönderilen mektuplarda kendisine bilgi veren Mrs. Page, doktorun hastalığının ne olduğundan hiç bahsetmemişti. Page'in hasta olduğu bir gerçekti. Beyin hastalığının şiddetinin onu ne kadar halsiz bıraktığı ortadaydı. Eğer tekrar çalışacaksa, işe başlaması için aylar geçmesi gerekirdi. Andrew büyük bir çabayla bu fikirleri aklından çıkarttı. Gençti, kuvvetliydi. Paige'in hastalığı kendi çalışması için hiçbir engel yaratmayacaktı. Zaten bu fazla çalışması yüzünden birçok yerden teklif almıştı. Mrs. Page yemek odasına girerken konuştu. Siz şanslısınız şekerim. Bu gece dinlenebilirsiniz sanırım. Muayeneye lüzum yok. O işi Di Jenkins yaptı. Di Jenkins mi? Evet, bizim eczacımızdır. Hem beceriklidir hem de temiz kalplidir. Birçok arkadaşları ona Doktor Jenkins der. Şüphesiz Doktor Page ile kıyaslanamaz. Bu son 10 gündür muayeneleri ve viziteleri o yaptı. Andrew yeniden endişeyle kadına baktı. Bütün yapılan uyarmalar, şüphe yollu deneme soruları, onun bu uzak Gal Vadisi'ndeki anıları arasında şimşek gibi çakıyordu. Sakinleşebilmek için yeniden çaba sarf etti. Mrs. Page sırtını ateşe dönerek masanın başına oturdu. İskemleye yerleştiği zaman önündeki çanı salladı. Orta yaşlı, solgun yüzlü bir hizmetçi yemeği getirirken Andrew'a kaçamak bir göz attı. Mrs. Page bir parça ekmeği ağzına atarken, "Gel bakalım Annie, bu Doktor Manson," dedi. Annie cevap vermedi. Sessizce Andrew'un tabağına bir parça et koydu. Mrs. Page'e de sıcak biftek ve soğan haşlamasıyla yulaf birası getirmişti. Mrs. Page ev sahibi olarak özel olarak hazırlanmış yemeğin kapağını kaldırdı. Eti keserken ağzı sulanıyordu. Bugün öğle yemeğinde pek fazla karnımı doyuramadım. Hem perhizime de dikkat etmem gerek. Kan yapması için biraz bira içeceğim. Andrew bifteğini yerken ara sıra da soğuk su içiyordu. Kadının ileri sürdüğü bahane o kadar saçmaydı ki gülmemek için kendini zor tuttu. Yemek sırasında Mrs. Page serbestçe yedi fakat çok az konuştu. Sonunda ekmeğiyle tabağını sıyırarak yemeğini bitirdi. Dudaklarını yaladı ve iskemlesinde geriye doğru yaslandı. Tombul yanakları kızarmıştı. Güçlükle soluyordu. Masada epeyce oyalanacağına benziyordu. Mrs. Page dikkatle Andrew'u süzdü. Zayıf, esmer, mavi gözlü bir gençti. Muntazam çenesi ve elmacık kemikleri ona sert bir görünüş veriyordu. Ara sıra kendisine doğru kalkan bu gözler, kaşlarının sinirli gerginliğiyle nefret dolu, sabit fakat sual sorar gibiydi. Mrs. Page pek anlamadığı halde onu kelt tipine benzetmişti. Gözlerindeki zeki kıvılcımlar hoşuna gidiyordu fakat asıl beğendiği şey hiç karşı çıkmaksızın 3 günlük et haşlamasını yemesiydi. Onun aç olduğu halde beslenmesinin güç olmadığını anlamıştı. Dişini firkete ile karıştırırken neşe ile konuşmaya başladı. Seninle burada meşhur olacağımıza inanıyorum. Yalnız biraz şansa ihtiyacımız var. Dertlerinden bahsederken olgunlaşmıştı. Kendi durumunun kısa bir özetini yaptı. Çok fena şekerim. Bilmezsiniz. Ahlaksız asistanların elinde. Doktor Page'in hastalığı yüzünden o kadar çok para sarf ettik ki inanamazsınız. Burada çalışma durumu şu şekilde. Maden şirketinin listesinde 3 doktor var. Bunların içinde en akıllısı ve çalışkanı Doktor Page'dir. Kendisi burada 30 yıla yakındır çalışıyor. Diğer doktorlar yanlarına istedikleri kadar asistan alabilirler. Mesela Doktor Levi'sin yanındaki asistan Danny isimli bir gençtir. Page de sizi aldı. Fakat asistanlar hiçbir zaman şirketin listesine giremezler. Şirket, madende ve taş ocağında çalıştırdığı işçilerin ücretlerinden keserek doktorların parasını öder. Tabii bu doktorun hasta sayısına göre değişir. Görüyorsunuz ya, Blenelly'de durum böyle. Kadın hazımsızlıktan bir an sustu. Anlıyorum siz Page. Tamam öyleyse. Neşeyle güldü. Bunun için rahatsız olmanıza herhangi bir sebep yok. Bütün bilmeniz gereken şey, yalnız Doktor Page için çalıştığınızdır. Önemli olan budur. Yalnız Doktor Page ve kendiniz için çalışacaksınız. Tabii bir de benim gibi bir zavallı için. Bütün bu iltifatlar Manson'a sanki Mrs. Page onun üzerinde bir otorite kurmak ve merhametini teşvik etmek istiyormuş gibi geliyordu. Kadın saate baktıktan sonra firketeyi yağlı saçlarına takarak doğruldu. Ayağa kalktığı zaman sesinin tonu değişmişti. Sırası gelmişken söyleyeyim. Glader Place'deki 7 numaralı evden saat 6'dan sonra hasta için çağırdılar. İsterseniz hemen gidin. Andrew çağrıldığı yere gitmek için hemen dışarı çıktı. Acayip bir heyecan duyuyordu. Brian Gower'a geldiğinden beri başlayan garip ve zıt duygulardan kurtulma fırsatı eline geçtiği için memnundu. Zaten daha şimdiden Blood Van Page ile nasıl anlaşacağına ve işlerin nasıl yürütüleceğine dair içinde bir kuşku belirmişti. Bu, şimdiye kadar karşılaştığı bütün durumlardan değişik ve acayip bir haldi. Bununla beraber önemli olan işiydi. Diğer şeylerin hiçbir değeri yoktu. İşe başlamak için sabırsızlanıyordu. Umutla adımlarını sıklaştırdı. Çünkü bu onun ilk muayenesiydi. Alacakaranlıkta ekin tarlalarından geçerek Mrs. Page'in açık bir şekilde tarif etmediği yöne doğru giderken yağmur hala yağıyordu. Karanlıkta odasından geçtiği kasaba bir anda önünde şekillendi. Dükkanlar, kiliseler, evler. Bunların önünden geçerek Western Counties Bankası'nın önüne geldi. Bütün sokaklar ana caddeden geçerek vadiye doğru uzanıyordu. Yüksek dağların arasındaki vadinin derinliklerine gömülmüş gibi duyulan sesi çok sıkıcıydı. Görünürde birkaç kişi vardı. Şapel sokağının her iki tarafına da sıra sıra mavi damlı işçi evleri dizilmişti. İleride geçidin tam başında, karanlık göğün içine doğru sanki bir yelpaze gibi açılmış olan Blenelly Hematite madeni parlak ışık altında görünüyordu. Glader Place'deki 7 numaralı evi bulduğu zaman kesik kesik nefes alarak kapıyı çaldı. Kendisini mutfağa konmuş bir yatakta yatan hastanın yanına aldılar. Bu William isimli bir demircinin genç karısıydı. Yatağın yanına kalbi hızla çarparak yaklaştığı zaman hayatındaki bu ilk başlangıcın öneminin büyüklüğünü duyuyordu. O anda gözlerinin önüne okuldayken birçok öğrenciyle beraber izlediği Profesör Lamplough'un deneyleri geldi. Şimdi artık ne dinleyen öğrenciler ne de bilgi veren bir profesör vardı. Yalnızdı. Kimseden yardım beklemeden teşhis ve tedavi etmesi gereken bir durumla karşı karşıyaydı. Ansızın derin bir acıyla içinde ne kadar sinirli, tecrübesiz ve hazırsızlık olduğunu anladı. Adam az ısıtılmış taş zeminli mutfağın köşesinde büzülmüş dururken Andrew kadını büyük bir titizlikle muayene etti. Kadının hasta olduğu şüphe götürmez bir gerçekti. Hasta, başının dayanılmaz şekilde ağrıdığından şikayet ediyordu. Ateş, nabız, dil, durumun önemli olduğunu gösteriyordu. Acaba hastalık neydi? Andrew, hastaya doğru eğildiği zaman bu soruyu kendi kendine tekrar etti. Bu onun karşılaştığı ilk olaydı. Büyük bir yanlışlık yapabilirdi. Hatta daha fenası, kendisini bir teşhis yapamayacak kadar güçsüz hissediyordu. Okuldayken profesörün gösterdiği şeyleri dikkatle öğrenmişti. Buna rağmen hastalığın ne olduğunu bulmak için mücadele ettiğini fark etti. Bildiği bütün hastalıkları bir bir zihninden geçirdi. Fakat sonunda düşünmekten vazgeçerek yavaşça doğruldu. Steteskopu topladı ve acemice sorular sormaya başladı. Gözlerini yerden ayıramıyordu. Hiç soğuk almış mıydı? William heyecanla cevap verdi. Uzun muayene sırasında korkmuş gibiydi. Evet, 3-4 gün evvel üşütmüştü doktor. Andrew onlara cesaret vermek ister gibi başını salladı. Üzülmeyin, yakında iyi olur. Yarım saat sonra muayenehaneye uğrayın da size bir şişe ilaç vereyim. İzin isteyerek ayrıldı. Başı önüne eğik, umutsuzca düşüncelere kapılmış muayenehaneye gitti. İçeride gaz lambasını yaktı. Tozlu raflar üzerindeki mavi yeşil şişeleri bir bir gözden geçirmeye başladı. Başka hiçbir belirti yoktu. Bu kesinlikle soğuk algınlığıydı. Fakat içindeki bir his bunun doğru olmadığını söylüyordu. Bilgisizliğine kızıyor, cesareti kırılıyor, üzülüyordu. Oyalanmak için kendini isteksizce zorladı. Profesör Lamplough'un denemeleri sırasında karşılaştığı güçlükleri çözemediği zaman kullandığı ilmi bakımdan önemli bir yorum vardı. Aslı bilinmeyen humma. Andrew, ateş düşüren bir ilaç yapmak için masasının üzerinden 150 gramlık bir şişe aldı. Güherçile ruhu, sodyum salisat, biraz da karbonat karıştırarak ateş düşüren bir ilaç yaptı. Kendisini bunun iyi bir ilaç olduğuna inandırmak için neşelenmeye çalıştı. Profesör Lamplough sık sık sodyum salisatın çok iyi bir ilaç olduğunu söylerdi. İlacı iyice karıştırdıktan sonra tam etiketi yazıyordu ki muayenehanenin zili çalarak içeri kısa boylu, kırmızı yüzlü, kuvvetli, 30 yaşlarında bir adam arkasından gelen köpeğiyle girdi. Üzerinde eski bir kadife elbise, ayağında kısa çoraplar ve altı çivili botlarla sırtında ince bir muşamba olan melez görünüşlü bir adamdı. Andrew süzerken etrafta derin bir sessizlik vardı. Sesi alaycı bir şekilde çıkıyordu. Geçerken pencerede ışık gördüm. Onun için size hoş geldiniz demeye geldim. Ben Eczacılar Cemiyeti'nden Dr. Levice'ın asistanı deneyim. Bu Allah'tan insana kadar her şeyin nazarında en yüksek ünvandır. Andrew şüpheyle arkasına baktı. Philip Den'i yırtılmış bir paketten sigara çıkartarak yaktı. Kibriti yere atarak küstahça ilerledi. İlaç şişesini aldı. Adresini, izahatını okudu, tıpasını açarak kokladı. Tekrar kapattı ve sonra yerine koydu. Aksi kırmızı çehresi iltifat edecek gibi bir hal aldı. Mükemmel! Daha şimdiden iyi bir işe başlamışsınız. Her 3 saatte bir yemek kaşığı. Fakat doktor, niçin günde 3 yemek kaşığı değil? Koyu ortodokslar da kaşık dolusu ilacın günde 3 defa yemek borusundan geçeceğini bilmiyor musunuz? Kendini daha fazla beğenircesine bir tavır takınarak saldıracak gibi baktı. Şimdi söyleyin bakalım doktor, bunun içindeki nedir? Kokusundan güherçile ruhuna benziyor. Fevkalade, fevkalade doktorcuğum. Demek bunu bir teneke dolusu içireceksiniz ha? küçük kırmızı kitapta ne yazdığını hatırlamıyor musunuz? Şüpheye düştüğünüz zaman güherçile ruhu yahut potasyum iyot verirsiniz. Neyse, size akıl öğretmek benim üstüme vazife değil. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.